Ayrım 31. Sayfa 355. Kur'an'da yer almayan zinaya ölüm cezasını Hazreti Peygamber'e mal etmek kadar büyük iftira olabilir mi? Diğer taraftan Ebu Davud, Hudud 24'te şöyle bir hadis nakletmektedir. İmran Hasan'dan nakledilmiştir. Cüheyni kabilesinden zinadan gebe kalmış bir kadın Hazreti Peygamber'e gelmiş, zina işlediğini itiraf etmiş. Hazreti Peygamber velisine çocuğu doğurup geri getirmesini istemiş. Çocuğu doğurup geri gelince Hazreti Peygamber recm edilmesini emretmiş ve ardından cenazesini kılmıştır. Hazreti Ömer de zina eden kadının cenazesini mi kılacaksın deyince Hazreti Peygamber şöyle cevap verdi. Gerçekten o kadın böyle bir tövbe etti ki bu tövbe Medinelilerden 70 kişi arasında paylaşılırsa onlara yeterdi. Sen Allah için canını vermekten daha faziletli bir tövbe gördün mü? Hadisin bu kısmında geçen birinin tövbesi 70 kişiye paylaşılsa yeter ifadesini Hazreti Peygamber kullanır mı? Bu kısım Furkan suresinin 68-70. Ayetlerine ters düşmez mi? Ayetler şöyledir. Rahman'ın kulları Allah ile birlikte başka bir tanrıya kulluk etmezler. Haksız yere Allah'ın haram kıldığı cana kıymazlar. Zina etmezler. Kim bunları yaparsa cezasını bulur. Kıyamet günü onun azabı kat kat arttırılır. Orada horlanmış olarak çok uzun süreli kalacaktır. Ancak tövbe eden, inanan ve yararlı iş yapanlar hariç. Allah onların kötülüklerini iyiliklere çevirecektir. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Bu ayetlerin ilkinde Rahman'ın kullarının işlememesi gereken 3 günah sayılmaktadır. Bunlardan biri zinadır. Zina eden recm edilirse 70. ayette yer alan tövbeden sonra iman, imandan sonra ameli salih yani iyi davranış nasıl gerçekleşecektir? Ölen insan iyi ameli nasıl yapacaktır? Yüce Allah'ın onu kötülüklerini iyiliklere çevirmesinin ne anlamı olacaktır? Tövbe bir değişimdir ve bu değişim geleceğe yöneliktir. Yaşamayan kişi tövbe ettiğini ve onu tutacağını nasıl ispat edecektir? Diğer taraftan Nisa suresinin 25. ayetinde cariyeler için şu hüküm konmuştur. Evlendikten sonra bir fuhuş işlerlerse onlara, hür kadınlara verilen cezanın yarısı uygulanır. Nur suresinin 2. ayetinde zina eden hür kadın ve erkeğe ayrı ayrı 100 değnek vurulacağı hükme bağlanmıştır. Cariye, zina edince hür olanın yarısı vurulacak derken recmin yarısı olur mu? Demek ki Nur suresinin 2. ayetinde ifade 100 değneğin yarısı anlamına gelmektedir. 100 değnek vurulur diyen Yüce Allah recm cezasını unuttu mu? Kur'an'da yer almayan recm cezasını savunurken ayetin metni yok ama hükmü var diyenler kendilerine yazık etmektedirler. Yukarıda verdiğimiz hadis olmayıp hadis dedikleri de kendilerini kurtarmaz. Yüce Allah'ın koymadığı bir cezayı Hazreti Peygamber Kur'an'a mal ederek koymaz. Peki bu uydurma hüküm nereden geliyor? Başka verdiğimiz bugünkü kitab-ı mukaddesten geldiği bir gerçektir. Kur'an'ın dışında kalması bizim onun asılsız olduğunu anlamamızı sağlamıştır. Bazı İslam ülkelerinde recm cezasının uygulanması Kur'an'a nedenli ters hareket edildiğini göstermektedir. İslam dininin kaynağı olan Kur'an bir tarafa atılınca din alanındaki boşluğu hurafeler doldurmaktadır. 4. Peygamberlerin ismet, günahsız olmaları meselesi. İsmet, günahsız anlamına gelmektedir. İslami öğretilerde peygamberlerin ismet olduğu yer almaktadır. Bu öğreti doğru mudur? Bizim seviyemizden bakınca peygamberin ismet, hata yapmaz, günah işlemez olduğu görülebilir. Ama ilahi makamdan bakınca durum öyle değildir. İnsan peygamber de olsa hata yapabilir. Peygamberler peygamberlik boyutlarıyla hata yapmayabilirler ama beşeri, insani boyutlarıyla hata yapabilirler. Bu konudaki öğreti böyle verilmelidir. Konuyu hem açıklamak hem de ispat edebilmek için şu ayetlere gitmemiz gerekiyor. Allah'tan başka Tanrı olmadığını bil. Hem kendi günahın hem de inanan erkek ve kadınların günahları için af dile. Allah dönüp dolaşacağınız yeri bilir. Parantez. Muhammed 19. Ayette yer alan Vestagfir, Lizenbike, kendi günahın için af dile. Emrinin de birinci derecede Hazreti Peygamber için olduğunu söyleyebiliriz. Ama bu emir evrensel manada tüm insanlığı muhatap almaktadır. Hazreti Peygamber için olduğunu düşündüğümüzde o zaman şu soruyu sormamız gerekecek. Hazreti Peygamber günah ya da hata işlemiş midir? Ya da işler mi? Bu soruyu Tahrim 1 ve Tevbe 43 ile cevap verirsek evet hata yapmıştır ve Allah tarafından sorgulanmıştır. Ey peygamber, niçin Allah'ın sana helal kıldığı şeyi eşlerinin hatırı için haram kılıyorsun? Allah affedendir, merhamet sahibidir. Parantez, Tahrim 1. 1. Hazreti Peygamber de bir kul olduğu için hata yapabilir. Yüce Allah tarafından bakınca hatasız kul olmaz. Ama bizim tarafımızdan bakınca peygamberi masum, yani günahsız, hatasız görürüz. Hazreti Peygamber de Yüce Allah'ın helal kıldığını haram kılması nedeniyle sorgulanmaktadır. Ayetteki lime, niçin soru edatı bunu ifade etmektedir. 2. Madem ki Hazreti Peygamber Yüce Allah'ın haram kıldığına helal, helal kıldığına haram deyip de yerlerini değiştiremiyor, öyleyse bunu örnek alıp hiçbir din alimi ve görevlisi de benzer bir işi yapmamalıdır. Bunu yapmaması için de Kur'an'ı iyi bilmeli, Yüce Allah'ın neyi helal ve neyi haram kıldığının bilgisine sahip olmalıdır. Nahl 116'da Yüce Allah'ın şöyle dediğini görmekteyiz. Dillerinizin uydurduğu yalana dayanarak bu helaldir, şu haramdır demeyin. Çünkü Allah'a karşı yalan uydurmuş olursunuz. Kuşkusuz Allah'a karşı yalan uyduranlar kurtuluşa eremezler. Dinde en önemli konulardan biri olan helal ve haram meselesinde tesadüfi, gelişi güzel, dile geldiği şekilde konuşma yapılamaz. Fetva verilemez, Kur'an'ın muhtelif ayetlerinde Yüce Allah iftira edenlerin zalim olarak ilan edildiğini görmekteyiz. Parantez, Enam 93, 144, Hud 18. 3. Hazreti Peygamber örneğinde onun hanımlarının bir kısmının rızasını göstererek helali haram kıldığı gündeme getirilmektedir. Bu durum din alimi ve görevlilerine şu mesajı veriyor. Herhangi bir grubun veya ferdin rızası gözetilerek dinde fetva verilemez. Din adına görüş beyan edilemez. Ben şu mezheptenim, şu cemaattenim, şu tarikattanım diye onların rızasını kazanmak için, onların hatırı için dinde fetva verilemez. Kur'an'da da Yüce Allah hiçbir tarafı gözetmeden fetvasını vermiştir. Haram ve helal konusuna birilerinin rızası, keyfi veya hatırı için yaklaşılamaz. İşte Hazreti Peygamber yaklaşınca helali haram yaptı ve Allah tarafından sorgulandı. Ayetin maksadı Hazreti Peygamber'in hatasının kıyamete kadar gelecek olan nesillere duyurmak değildir. Ayetin bu maksadı bizleri din alimlerinin ve görevlilerinin eğitmek ve onlara fetva modunu kazandırmaktadır. 4. Özelde Hazreti Peygamber, genelde bütün peygamberler Resul, yani elçi sıfatıyla hata yapamazlar. Maide 67'de belirtildiği gibi Yüce Allah'ın indirdiği vahyi olduğu gibi insanlara duyurmak zorundalar. Bunu şöyle açıklayabiliriz. Bir devletin diğer devlete gönderdiği elçi, devlet başkanının verdiği mektubu karşı devletin başkanına aynen iletmek zorundadır. Onda bir değişiklik yapamaz. Ama peygamberler nebilik sıfatlarıyla hata yapabilirler. Onun için Tahrim suresinin bu ayetinde Hazreti Peygamber'e Nebi diye seslenilmişti. Diğer taraftan Yüce Allah'ın Hazreti Peygamber'i sorgulaması bizim onu Tanrı haline getirmemizi de önlemektedir. 5. Bu şekilde kendi mezhebi, cemaati ve tarikatının keyfine, rızasına veya hatırına fetva verenler derhal Allah'tan af dileyip bir daha böyle yapmaktan vazgeçmelidirler. Onun içindir ki Yüce Allah ayetin sonunda affedici ve merhamet sahibi olduğunu ifade eden sıfatlarını koymuştur. Netice olarak diyebiliriz ki ilahiyat eğitiminde Kur'an ve Hazreti Peygamber'in sahih sünneti öne çıkarılmalıdır. Din adamlarını ve ileride din alanında akademisyen olacak olanları mezheplerin dar alanlarından kurtulacak, özgürce sorgulama yapabilecek, helal ve haram konusunda bilmeden konuşmayarak fetva vermeyecek, Kur'an'a çağın geldiği bilimsel kafa ile bakabilecek, Kur'an'ı çağın idrakına sunabilecek şahsiyeti yetiştirmemiz gerekiyor. İlahiyatı hangi alanında çalışırsa çalışsın, her din adamı Kur'an'ı iyi bir şekilde bilmesi gerektiğine inanan bir kimlik sahibi olmalıdır. Dinde hata yapmanın ağır bir sorumluluk getireceğini, Hazreti Peygamber'in sorgulanması için kendisinin de mahşerde sorgulanacağı bilmeli ve ilahiyat eğitimi bu bilince geliştirmelidir. Allah seni affetsin. Doğru söyleyenler sana iyice belli olup yalancıları bilinceye kadar onlara niçin izin verdi? Parantez. Tevbe 43. 1. Öyle anlaşılıyor ki Tebük seferine çıkmak isteyenler, münafıklar Hazreti Peygamber'den izin aldılar. Bu izni niçin verdi diye Allah Hazreti Peygamber'i sorgulamaktadır. Sorgulamasında ne yapılması gerektiğini de ona açıklamaktadır. Doğru söyleyenler sana iyice belli olup sen yalancıları bilene kadar. Demek ki Hazreti Peygamber izin vermeden önce gerçek hayat şartları altında onları izlemeliydi. Bizzat Tebük seferine çıkış anında onların ne yapacağını gözleseydi yalan söylediklerini anlamış olacaktı. Onlara izin vermeseydi ya isyan ederek Tebük seferine katılmayacakları veya 42. ayette belirttikleri gibi güçlerine yetmediği değil, yettiği halde savaşa gitmek istemedikleri anlaşılmış olacaktı. 2. Gözlem yapmadan, gerçek hayat şartları altında onları izlemeden insanlar hakkında karar vermek bir hatadır. Bu ayette geçen lime niçin soru edatı aynen Tahrim suresinin 1. ayetinde de geçmektedir. Müsefirler inkar sorusu olması, yani sorunun sorulma nedeni işin meydana geldiğinin itirafını sağlamak değil, aksine onun olmadığının ispatı için sorulmuş olması sebebiyle Hz. Peygamber'in günahsız olduğu hükmünde ittifak halindedirler. Oysa burada Yüce Allah, Hz. Peygamber'in beşer olma yönüyle hata yapabileceğini vurgulamaktadır. Çünkü 42. ayetin sonunda onların gerçekten yalancı olduğunu, Allah'ın bildiğini söylerken Hz. Peygamber'in onların içlerindeki niyeti bilmesinin imkansızlığını vurgulamıştır. Ama Hz. Peygamber biraz daha sabredip onları gözleseydi doğru söyleyip söylemediklerini ortaya çıkacaktı. Yüce Allah, Hz. Peygamber'in Tebük seferi örneği ile nasıl davranılması gerektiğini hükme bağlamaktadır. Hz. Peygamber'den sonra gelen insanlara, savaşta ordunun başındaki kumandanlara ve bütün asker müminlere bir ibret olması için bunu anlatmaktadır. Ey akıl sahipleri, ibret alınız. Parantez. Hac 59:2. Buyruğunda ne yapılması gerektiğine dikkat çekmektedir. Diğer taraftan İsra 73-75. Ayetlerinde Allah'ın vahyine karşı beşeri bir şey uydurması için Hz. Peygamber'i zorlayan müşriklerin istediğini neredeyse yerine getirerek hayata düşecek olan Hz. Peygamber'i Yüce Allah durdurmuştur. Bu durdurma olmasaydı hatayı işleyebileceği ve sonra başına neleri geleceği de aynı ayette açıklanmaktadır. Hz. Peygamber'in dışındaki peygamberlerin hataları da Kur'an'da yer almaktadır. Bizim açımızdan bakınca peygamberler ismet, yani günahsız görünür. Ama Allah açısından bakınca onlar beşer yönleriyle hata yaparlar. Ayrıca Hz. Peygamber'in kendi günahlarından dolayı istiğfar edip af dilediğini çeşitli hadislerde görüyoruz. Benim de kalbim umutlanır. Gaflet ile perdelenir. Ben günde 100 kere Allah'tan af dilerim. Ey insanlar! Allah'a tövbe ediniz. Ondan af dileyiniz. Çünkü ben her gün Allah'tan 100 defa ya da 100'den fazla af dilerim. Allah'ım, gazabından rızana, cezandan affına senden sana sığınırım. Ben seni övmekten acizim. Sen kendini övdüğün gibisin. Allah'ım, önce yaptığım, sonra yapacağım, gizli ve açık yaptığım bütün kusurlarımdan ötürü beni affet. Öne geçiren, geri bırakan sensin. Senden başka Tanrı yoktur. Rabbim, hatamı, cehaletimi, aşırı hareketlerimi ve seni, bende bulunduğun bildiğin bütün hatalarımı affeyle. Rabbim, yanılarak ve kasten, bilmezlikle ve şaka tarzında yaptığım ve benden bulunan bütün hataları affeyle. Kendini günahsız, hatasız veya kusursuz gören bir peygamber, bu hadislerde olduğu gibi Yüce Allah'tan af diler mi? İşte bu hadisler Muhammed 19'da Vestafir lizenbike, kendi günahın için af dile emrini yerine getirmek olduğundan sahih hadistir. Bu hadisler uydurma olamaz. Çünkü uydurmacı alimler Hz. Peygamber'i günahsız, hatasız ve kusursuz kabul ederler. Onlar peygambere ismet sıfatını, yani günahsızlık sıfatını yakıştırmışlardır. Muhammed 19'a dönersek, inanan erkek ve kadınların günahları için af dile. Ayetin bu kısmı bize bir müminin diğer müminler için af dileyeceği hükmünü vermektedir. Af dileme egoistlik olmaz. Başkalarını da düşünmek, onların günahı için af dilemek, müminin diğer müminlerin derdiyle ne denli ilgilendiğini ifade etmektir. Her müminin bu şekilde davranması, onların birlik ve beraberliğini pekiştirecek, kıskançlıklarını kıracak ve bu konudaki ilahi emri yerine getirmek olacaktır. Netice olarak diyebiliriz ki, İslam dininin öğretileri mutlaka Kur'an'ın onayına sunulmalı ve ona göre öğretilmelidir. Hz. Peygamber'den önceki peygamberlerin hatalarına dikkate alıp konuşmak gerekiyor. Mesela Hz. Adem'in kendisine yasaklanan ağaçtan yemesi bir hataydı. Parantez. Araf 19:20. Sonra Hz. Adem'in yaptığı hata için tövbe edip af dilemesi. Parantez. Araf 23. Hz. Nuh'un Yüce Allah'ı yakarmasındaki hatası ve bu hata için af dilemesi. Parantez. Hud 45:47. Hz. Musa'nın bir kişiyi öldürmesi, ardından tövbe edip af dilemesi. (parantez) Kasas 15-17. Bu konuyu örnek verilebilir. Sonuç: Yüce Allah kendisiyle iletişimini koparan insanlığa mesaj göndererek iletişim kurulmasını temin etmiştir. İnsanlar bu mesaja karşı bildirimde bulunma konusunda zorluklar yaşamış, yaşıyor ve yaşayacaktır. Yüce Allah, insanların dünya ve ahirette mutlu olmaları için gerekli olan öğretilerini öğretmekte ama o öğretilere geri bildirim alamamaktadır. Yani insanlar gerekeni yapmamakta veya yapmamaktadırlar. İnsanlara engel olan şey nedir? Bu sorunun cevabını şu şekilde verebiliriz. Yüce Allah'ın insanlara bildirdiği mesajı anlamıyorlar ve anlamaya çalışmıyorlar. Anlaşılmayan mesaja karşı gönülde sağlam bir iman oluşmuyor. Sağlam, bilinçli ve şüpheden uzak bir imanın gönülde doğması için alınan mesajın tam olarak anlaşılması gerekiyor. İkinci engel ise Yüce Allah'ın mesajını insanlara anlatacak, öğretecek, ulaştıracak olan öğretici kadrosunun Kur'an'ı bilmemesi, onun yerine beşeri düşünceleri koyup din olarak insanlara öğretmesi ve öğretmeleridir. Yüce Allah Nisa 105'te Allah'ın sana gösterdiği şekilde insanlar arasındaki hükmedesin diye sana kitabı bir amaç için indirdik. O halde ihanet edenlere taraf olma. Demesine rağmen bu ayet dikkate alınmadan ilahiyat okutulmakta, din anlatılmakta, fetva verilmektedir. Yüce Allah benim sana gösterdiğim şekilde demesine rağmen onun göstermesine hiç dikkat edilmemekte, itibar gösterilmemekte, değer verilmemektedir. Hazreti Peygamber Yüce Allah'ın gösterdiği şekilde hüküm vermiş, din anlatmış ve öğretmiştir. Din eğitimcileri bu ayeti bilmiyor, biliyorsa da gerekeni yapmıyor. Nahl suresinin 64. ayetinde Kur'an'ın bir çözüm kitabı olduğuna dikkat çekilmesine rağmen din eğitimcileri çözümü başka yerlerde aramış, arıyor ve arayacağı benziyor. Kur'an'ın girmediği ve yer almadığı din alanının boş kalmaması mümkün değildir. Çünkü maddi alemin boşluk kabul etmemesi gibi bilgi ve manevi alem de boşluk kabul etmez. Kur'an'ın girmediği, yer almadığı boşluğun doldurulması da hurafeler, yanlışlar, zanna dayalı yani sözde bilgiler, beşeri kaynaklı düşüncelerle olmuştur. İşte bu yanlışlar, hurafeler, beşeri kaynaklı içtihatlar insanlarla yani Müslümanlarla ilahi mesaj arasına girmiş ve büyük bir kopukluk meydana getirmiştir. Üçüncü neden ise şudur. Beşeri düşünceleri, içtihatları dinin kaynağına koyunca alimler arasında ihtilaflar başladı ve giderek bu iltihaflar derinleşti. Başlangıçta bu öğretim müessesesini faaliyetinde olan bu teşebbüs giderek mezhepleşti. Okul olmaktan çıktılar, mezhebe dönüştüler. Mezhebe dönüşünce hakları olmayan bir kutsal yapıya büründüler. Bu kutsal yapı onları dinleştirdi, dinin yerine koydurdu, Kur'an'ı hayatımızdan kopardı, öteleştirdi, yabancılaştırdı. O kadar ki Kur'an Müslümanlığı, sapkınlığı diye bir suçlama, bir iftira elbisesine büründü. Kendilerine okuduğum kitaba sana indirmiş olmamız onlara yetmedi mi? (parantez) Ankebut 51. Mesajına rağmen Yüce Allah'ın Kur'an'ın dini din adına yetersiz buldular ve buluyorlar. Yüce Allah'ın kitabı olan Kur'an'ı eksik bulmak, onun eksik mesaj ve eksik din göndermesi anlamına gelmez mi? Bu sefer de bizimkiler Hücurat suresinin 16. ayetine göre Allah'a din öğretmeye başladılar ve devam ediyorlar. Böylece Hücurat suresinin 1. ayetini ihlal ederek Yüce Allah'ın ve peygamberin önüne geçiyor ve geçmekte ısrar ediyorlar. 4. neden şudur. Yüce Allah Yunus suresinin 25. ayetine göre bizi selam yurduna çağırıyor. Selam yurdu barış, esenlik, mutluluk yurdu demektir ve bu çağrısını Kur'an ile yapmaktadır. Ama biz Kur'an'ın oluşturduğu dini Enam 159'a göre parçaladık ve parçalıyoruz. Bu parçalama neticesinde Müslümanlar bir araya gelmesi çok zor olan gruplara bölündüler. İşte bu bölünmeler Müminun 53-54'e göre gaflettir, sapıklıktır, sarhoşluktur. Müslümanlara böyle parçalanmış, doğranmış bir din verdiğimizden dolayı gereken geri bildirimi Yüce Allah'a yapamamaktadırlar. Bu kitabı yazarken, konuları araştırırken egemenimiz Allah olmuştur. Yüce Allah egemenliğini bize Kur'an ile yapmaktadır. Kur'an'ı onayı olmayan bir tek cümleyi bile yazmaya çalışmadık. Ancak din araştırmacılarına, eğitimcilerine bazı önerilerimiz olacaktır. Din adına, din alanından bir araştırma yaparken Kur'an'ın onayını almalısınız. Kur'an'ın onaylamadığı bir görüşü din adına söyleyemeyiz. Yazmayınız ve savunmayınız. İlahiyat ilim dallarından hangisinde ders verirseniz veriniz, merkezde daima Kur'an olsun. Çünkü Kur'an Şura 52'ye göre Allah'ın nurudur. Allah'ın ışığının olmadığı yer karanlıktır. Onun için Kur'an'ı iyi öğreneceksin, neyin nerede olduğunu bileceksin, onun dünyaya ve ahirete bakışını, insan ve toplum görüşünü iyi yakalayacaksın. Birilerinin veya kendinin görüşünü araştırmalarının merkezine koymamalısın. Kur'an eksenli düşünmeye çalışmalısın ve bunu bilimsel ahlak edinmelisin. Şunu asla aklından çıkarmamalısın. Yüce Rabbimiz vahyine bize gönderirken pek çok şeyi değiştirmek istemiştir. Bunlar köklü, radikal değişikliklerdir. Şirki ve inkarı tevhid inancına çevirme, örf, adet ve törelerle idare edilen aşiret toplumunu bağımsız ve tarafsız hukuka olan medeni topluma dönüştürme, kaybolan hak ve özgürlükleri ve kadın haklarını yerleştirme, kaybolan barışı yeniden geri getirme gibi pek çok alanda köklü değişiklikler yapmıştır. Bağnazlığı, taklidi, hurafeleri kaldırıp aydın Müslüman şahsiyeti yetiştirmeyi amaçlamıştır. Artık sen zihnine ve gönlüne vurulan veya vurulmaya çalışılan zincirleri kırmalısın. Beyninin ve gönlünün egemeni sen olmalısın. İşte o zaman yerde sürüngenler gibi sürünmekten kurtulacak, aydınlığın ufuklarında dimdik yürüyecek ve nihayet Allah'a yakışır bir kul olacaksın.